Ayrım 34, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 380. Gün tam tepedeydi. Çocuğun güneşe bakan gözleri kamaşmış, yöreyi göremiyordu. Kapıdan süzülen uzun karartının ayak seslerini duydu. Gözlerini uyuşturdu, baktı. Konuğun başı büyük avlu kapısını sıyırıp geçiyordu. Mustafa arabadan atladı, adamın arkasına düştü. Adam uzun bacaklarıyla köyün içinden aşağıdaki burna hızlı adımlarla yürüyor. Mustafa da arkasından koşuyordu. Çocuk mezarlığın yanına gelince yukarıya dağa çavdı. Kayalıkların üstünden öte yüze indi. Konuk daha köyü çıkmamıştı. Bir kayanın üstüne çöküp bekledi. Adam burnu dönerek tozlu yola düşünce Mustafa adama koştu. Önüne dikilip "Selamün aleyküm" dedi. "Ve aleyküm selam ağa" diye uzun adam durdu. "Beni tanıdın mı?" Konuk şöyle bir tepeden tırnağa çocuğu süzdü. "Tanıdım ya, sen Mustafa Bey değil misin?" diye güldü. "Ne istiyorsun?"
"Salman'ı öldür."
"Öldüremem. O kadar yalvardın da o cadıyı kandıramadın değil mi?"
"Kandıramadım. Sen ne biliyorsun?" "Ben her şeyi bilirim."
Mustafa onun elini tuttu. Dağın eteği boyunca uzanan yolda yürüdüler.
"Bak kardeşim, adını bağışla. Senin adın ne?"
Konuk şapkasını çıkardı. "Sen de şu kafaya bak. Bana yalnız kel derler. Öz adımı ben bile bilmem. Ben anamdan kel doğmuşum, kel öleceğim. Şimdi beni iyi dinle Mustafa Bey. Benim bir yaşlı yerinden kalkamaz anamdan başka hiç kimsem yok. Benim babamı, amcalarımı, dayılarımı Sarıkamış'ta Ruslar öldürmüş. Ben de işte böyle kalmışım. Kel, hem de perişan. Bana kimse kız vermiyor."
Bir hendeğin kıyısına sekilendiler.
"Hiç de param yok, tarlam da yok. Zeruatın bana azıcık para, azıcık toprak verseydi, bir de Kürt kızı alsaydı. Ben Kürt kızlarını çok severim."
"Sen Salman'ı öldürür müydün?"
"Kim bilir, belki" diye kel onun saçını okşadı.
"Anamın parası kalmadı, çiftliği de sattık ama sana bir Kürt kızı bulunur."
"Ceren Gözlü."
"Ceren Gözlü" dedi Mustafa. "Kasabada çok akrabamız var, onların da çok güzel kızları var. Sen eğer Salman'ı öldürürsen sana erkek sözü veriyorum. Sana bir kız kandırır getiririm."
"Sen kızı kandırırsın kandırmaya ya. Parasız, pulsuz, topraksız ben o kıza nasıl bakarım?"
"Bak arkadaş, sen kızı al, ben anamdan para çalar sana getiririm. Onun parası var ya, çok muhkem saklamış. Ben yerini bulamıyorum. Sen Salman'ı öldürürsen ben de paranın yerini bulurum."
"Olmaz, ölme eşeğim, yaz gelsin."
Kel kalkmaya davranınca Mustafa'nın ödü koptu.
"Dur" diye onun koluna yapıştı, aşağı çekti, onu geriye yerine oturttu.
"Dur, kalkma." Heyecandan soluğu taşıyordu. Elini beline attı, tabancasını çıkardı.
"Bu tabancayı görüyor musun?"
"Görüyorum."
"Bu tabanca benim babamın tabancası. Bu tabancayı verirsen, anam söyledi, sana 4 tane Arap atı verirler. Sen de atları satar, kendine toprak alırsın, evde yaptırırsın. O Kürt kızını da ben sana getiririm. Öldür Salman'ı."
"Neden bu kadar öldürmemi istiyorsun Salman'ı? Babanı öldürdüğü için mi? İsmail Ağa onun da babasıydı."
Mustafa böyle bir soruyla karşılaşacağını hiç sanmıyordu.
"Öyle değil" dedi telaş, "öyle değil. O bütün çocukları öldürüyormuş. O çocuk düşmanı. Çocukları kurtar, onu öldür de."
Kel parıl parıl menevişlenen tabancayı elinde tutuyor, evirip çeviriyordu. "Seni öldürecek diye mi korkuyorsun?"
Mustafa bu soruyu da beklemiyordu, irkildi. Bu da Kel'in gözünden kaçmadı.
"O benim kardeşim, beni niye öldürsün ki? Zaten babamızı öldürdü diye neredeyse kendini öldürüyormuş. Bunu da herkes biliyor. Sen öteki çocukları kurtar."
"Bu tabanca öyle bir tabanca ki, biliyor musun? Çocuklar öldürülmese ben hiçbir şey için bu tabancayı kimseye vermezdim. Şimdi bak."
Tabancayı Kel'in elinden kaptı. Yerden 3 tane aktaş aldı. Taşların büyüklüğü Kel'in baş parmağı iriliğindeydi. Götürdü taşları, 30-40 adım kadar uzaktaki bir taşın üstüne yan yana dizdi, geldi, Kel'in yanına oturdu.
"Şimdi bak" dedi, birazcık nişan aldı, tetiğe bastı. Karşıdaki ilk taş fırladı, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü. Kel'in gözleri şaşkınlığından fal taşı gibi açıldı.
"Bak Kel kardeş, o taşları vurmak kolay değil ya, bu hüner de benim değil. İşte bu tabancayı kimin eline verirsen, bir çocuğun, tabancadan ödü kopan bir kızın, bir delinin, bir titreğin, kimin eline versen işte böyle kendi kendine vurur. Yılan hiç vurulur mu? Ben mağarada kapadım gözümü, nişan da almadım, bastım tetiğe. Bizi sokmaya gelen çıngıraklı yılanı açtım gözümü ki yılan ortasından parçalanmış. İşte bu tabanca senin olsun, ister öldür Salman'ı ister öldürme. Sana veriyorum. Çok da mermisi var, al bunları da."
Şalvarının ceplerinden avuç avuç mermi çıkardı, yandaki kayanın çukuruna yığdı. Al kardeşim al, babamın bir tabancası daha var. Kel'in yüzü asıldı, gözleri doldu. Mustafa'nın ona uzattığı tabancayı elinde evirip çevirmeye, parlak menevişine bakmaya başladı. Çocuğun yüzüne bakamıyordu. Sağ elini uzattı, kayanın üstünden bir avuç mermi aldı, eli titredi, sonra olduğu gibi yerine geri koydu. Bir süre bir Mustafa'ya, bir tabancaya, bir mermilere baktı, gözleri mekik dokudu. Sonunda yüzü asıldı, karardı, ardından da aydınlandı. Gülümsedi, tabancayı sağ elinden sol eline geçirdi. Mustafa'nın saçını içi sevinçle, sevgiyle dolarak okşadı. Birden ayağa kalktı, tabancayı mermilerin üstüne koydu, Mustafa'yı kucakladı, sıktı, kaldırdı, göğsüne bastırdı, çocuğu yere koyunca da aldı yatırdı. Öyle hızlı koşuyordu ki tıpkı bir at gibi. Mustafa karanlık kavuşurken köye girdi. Abbas Usta'nın işliğini birkaç kez dolandıktan, ışık yanan pencerenin panjur deliğinden içeriye baktıktan sonra eve döndü. Mehmet onu nar ağacının altında bir değneği yontarak bekliyordu. Mustafa'yı görünce ne oldu diye ayağa fırladı. Hiçbir şey olmadı diye üzüntülü bir sesle karşılık verdi Mustafa. Ona tabancamı da verdim. Gene istemedi. İlle de bir Kürt kızı istiyor. Bulurum dedim, o da kaçtı. Onun adı neymiş biliyor musun?
Neymiş?
Kel.
Nasıl bir kel?
Düpedüz bir kel işte. Asıl adını hiç kimse bilmiyor. Kendi de bilmiyormuş.
Tüfeği kocamandı dedi Mehmet.
Öldürse öldürse Salman'ı kel öldürürdü. Olmadı işte.
Olmadı diye üzüntüyle konuştu kuşu olan Mehmet.
Eve girdiler. Zero Hatun kara çatkı bağlamıştı. Yüzü kederliydi. Kara çatkı ya yas tutmalarda ya baş ağrılarında ya da büyük üzüntülerde bağlanırdı. İçeri giren çocukların yüzlerine bile bakmadan sofrayı getirdi, ocağın önüne serdi. Ocaktaki sac ayağının üstündeki tarhana tenceresini indirdi, kapağını açtı. Kapak açılınca sarımsak, tereyağı, kırmızı pul biber, tarhana, nane karışığı hoş bir koku aldı ortalığı. Çocuklar sabırsızlandılar. Zero Hatun iki büyük tasa çorba doldurdu. Çocuklar çorbaya saldırdılar. Çorbalarını içtikten sonra nar ağacının altına geçtiler. Tam bu sırada da çocuk Nuri oraya damladı. Heyecanından bir takım haberler getirdiği belliydi.
Söyle Nuri dedi Mustafa.
Dün gece Salman dağın arkasında jandarmalarla çarpışmış. Salman köye geliyormuş. Jandarmalar ona pusu kurmuşlar. Anam dedi ki Salman Topalacı Abbas Usta'nın çok değerli bir sandık altın bulduğunu, altının içinden de inciden Adem babamızın tasviri olduğunu duymuş. Onun elinden o sandığı, o tasviri almaya geliyormuş ki jandarmalar onun yolunu kesmişler. Salman, eğer köye girebilseymiş önce altın sandığı, Adem babamızın tasvirini, Burak atın kız başını alacak, Mustafa'yı da öldürecek, Emine'yi de kaçıracakmış. Salman köye giremeyince kaçınca dağlara, Emine de arkasından gitmiş. Abbas Usta da sandığını, Adem baba tasvirini, Burak atın kız başını almış, kasabaya sığınmış.
Nuri çocuk bu anlattıklarını öyle çabuk anlattı ki soluğu taştı, narın dibine yere çöküverdi.
Kaçırdık dedi Mustafa ayıflanarak, hep anamın yüzünden. Bu adamın Salman'ı öldüreceği onun gözlerinden belliydi.
Kocaman da tüfeği vardı dedi Nuri.
Tüfeği de bir şey mi? Onun bacaklarını görmedin mi? Vay babam!
Vay babam ki vay babam dedi Nuri.
Bir de nişancıydı ki dedi Mustafa. Bu dünyada onun üstüne nişancı yoktu. Anam eğer ona para verseydi o da gidecek dağlarda Salman'ı bulacak, onunla arkadaş olacak. O kocaman elleriyle bir gecede onun boynuna sarılacak, sıkacak, sıkacak öldürecekti. Tabancamı verdim olmadı. Tabancamı yere attı, öyle bir kaçtı ki ardından ben değil otomobil ulaşamazdı. Bir de Kürt kızı bulacaktım ona, olmadı işte. Şimdi kim bilir Salman kaç tane çocuğun kellesini kesecek.
Kim bilir diye önüne baktı kuşu olan Mehmet. Babam diyor ki o çocukluğunda çok uyuz olduğu, bedenine kurtlar düştüğü, çok aç kaldığı, çok süründüğü, çok öldüğü için çocuklara düşman kesilmiş. Onu kurtaran babasını niye öldürmüş Salman? Babam diyor ki İsmail ağa bütün çocukları sevdiği için. Babam diyor ki Zero Hatun bu sefer hiç iyi etmedi diyor. O kadar insana, o kadar hayırsıza, uğursuza, o kadar para verdi ki onların da hiçbirisinden hayır çıkmadı. Bari bu adama da 5-10 kuruş verseydi. Babam diyor ki adamın bu kadar uzunu afsuncu olur. Onlar afsunla düşmanlarını kıskıvrak bağlarlar.
Ali Çavuş bütün afsuncuları iyi bilir dedi Mustafa.
Bilir dedi kuşu olan babasıyla övünerek.
Mustafa eliyle Mehmet'in, Nuri'nin başını birbirine yaklaştırdı.
Şöyle yakın gelin, yakın. Kulaklarına eğildi.
İşte böyle uzun bir adam onun kuşunu afsunladı. Kuş da delirdi, dağlara düştü.
Doğru dedi kuşu olan. Babam bundan sonra istese de o kuşu vuramaz, yakalayamaz da. O uzun adam var ya, babamın kuşunu kıskandı da afsunladı, büyüledi.
Belki de o kaçan uzun adamdı Ali Çavuş'un kuşunu büyüleyen.
Belki de diye içini çekti Mustafa. Kim bilir, belki de o adamdı, kaçırdık da gitti elimizden.
Haydi kalkın da gidelim de bakalım Abbas Usta yerinde duruyor mu?
Üçü birden ayağa kalktılar. Abbas Usta'ya yollandılar. Daha penceredeki ışık yanıyordu. Üçü üç yerden ayaklarının altına iri taşlar çektiler avludan. Taşların üstüne çıktılar, içeriye baktılar. Abbas Usta içeride bir tahtanın üstüne eğilmiş, elindeki tahtayı oyuyor, oyduğu yerlere de parlayıp sönen bir takım pul gibi şeyler yapıştırıyordu. Kendilerinden geçerek onun elini bir süre seyrettiler. Önce pencereden Mustafa indi, arkasından Mehmet, onun ardından da Nuri.
Mustafa dönmüş dedi. Mehmet, kasabada bir arkadaşının evine saklamış tasviri.
Altın kız kafasını da dedi Nuri.
Saklamış dedi kuşu olan Mehmet.
Saklamış dedi Mustafa, yazık bu adama da. Ne de iyi adam. Salman çocuklarla birlikte, belki de onlardan önce bunu öldürecek.
Öldürecek dedi Nuri. Anam diyor ki çok yazık.
Başını sallıyordu durmadan hayıflanarak. Onun başını salladığını da karanlıkta ötekiler görmüyordu.
Mustafa'ların avlusuna gelince Nuri, adam beni şimdi nerede kaldın diye öldürür. Ben gidiyorum dedi.
Mehmet onunla birlikte gitti. Mustafa bir süre avluda Ferhat Usta arabasının yanında bekledi. Araba daha taptaze, boya kokuyordu. Sabah erkenden araba atlarının boyunlarına takılı zillerin sesleriyle uyandılar. Zero Hatun çarçabuk giyinerek dışarıya çıktı. Avluda pırıl pırıl bir fayton duruyordu. Faytona besili, yüksek boylu, görkemli bir çift kır at koşuluydu. Atların boyunlarında mavi boncukların arasında sarı altın gibi parlayan ziller asılıydı. Alınlarına da altınla maşallah yazılmıştı. Faytonun içinin derisi, yani oturulan yer, arabacının yeri kırmızıydı. Arabanın tekerleri de kırmızıydı ve parmaklara kara çizgiler çekilmişti. Koşumların tunç bağlantıları atlar tepindikçe şangır diyordu. Anasının arkasından Mustafa da dışarıya çıktı. Az sonra da bütün ev halkı avluya döküldü. Şaşkınlık içinde bu arabaya, arabanın içindeki bu adama bakıyorlardı. Adam daha arabanın içinde kıpırdamadan duruyor, kapalı gözlerini de açmıyordu. Başında kara, tüylü bir fötr şapka vardı. Üstündeki ütüsü çok göze çarpan lacivert giyitin pantolonu külotlu, ayağına da çok parlak bir çizme çekmişti. Çizmenin sarı mahmuzları altın gibi parlıyordu. Belki de altındı. Adamın sivri kara bıyıklarıyla çok uğraştığı belliydi. Dudağının üstünde kalıp gibi duruyordu. Yelek ceplerinden sarkan altın köstek belki yarım kilo gelirdi. Göbeğin üstüne 10-15 kordon sarkıp gitmişti. Adam çok uzun boyluydu, parmakları da uzundu. 40 yaşlarında gösteriyor, sağ yanında da pırıl pırıl bir filinta faytonun kırmızısına dayalı duruyordu. Kundağın durduğu yere de 4-5 tane sırmalı doldurulmuş fişeklik atılmıştı. Öndeki arabacı da yerinden hiç kıpırdamıyor, elinde kırbacı arada sırada eşinen, huysuzlanan atların başlarını çekiyor, onlara alıştıkları dilde dudaklarını açarak "brrr" diye sesleniyordu. Zero baktı ki adam hiç gözlerini açmıyor, yerinden de kıpırdamıyor. Derin uykulara dalmış Hasan Ağa'ya, ötekilere "içeri çekilelim" diye bir işaret çaktı. Hep birlikte içeriye çekildiler.
"Hemen evi toplayalım. Büyük döşeyi de şuraya serin. 4-5 tane de yastık koyun. Çaydanlığı da ocağa sürün. Bu adamı gözüm bir yerlerden ısırıyor. Durun bakalım, bu da ne istiyor? Belki de İsmail Ağa'nın dostudur. Bir iyilik için gelmiştir. Adam gözlerini kapamış ki büyük bir soya benziyor. Ancak büyük soyların insanları böylesine incelikli olurlar. Biz hazırlanalım diye."
Kadınlar Hasan işe giriştiler. Yataklar kaldırıldı, ev silindi süpürüldü. Kadınlar saçlarını düzeltip yeni giyitler giydiler. Büyük kilimi yüklükten indirdiler. İpekli büyük döşeyi kilimin üstüne serdiler. İşlemeli kuş tüyü yastıkları döşeğin üstüne koydular. Bu yastıklar konak yangınından kurtarılmışlardı. Zero görkemli bir kahvaltı hazırlığına girişti. Hem kahvaltıyı hazırlıyor, arada bir de dışarıya çıkıyor, adam gözlerini açmış mı diye bakıyordu. Böyle görkemli bir fayton, faytonun içindeki görkemli konuk, İsmail Ağa evini sabahın bu alacasında harekete geçirdiği gibi köyü de harekete geçirmişti. Mustafa içeriye girmemiş, gözleri kapalı adamın arabasının yöresinde dönüyor, içi yanarak, boğazı tıkanarak şu ilerideki, şimdi tavuklara folluk olmuş, koca başın altında uyuduğu faytonu anımsıyordu. Irmağın karşı kıyısına gelen kıratlar, güneşe gelince çakan atların koşumları, arabanın pirinç kısımları, feneri, içine bindiğinde de böyle boya, yağ kokusu. Mustafa yağı kokladıkça hem üzülüyor hem de kendine geliyordu. Onun büyüyünce gene böyle bir faytona kıratları olacaktı. Adamın taktığı kravat kıpkırmızıydı ve büyüktü. Bir de yaka cebine öyle bir mendil sokuluydu ki Mustafa büyüyünce böyle bir faytonu da alınca eşinen yerinde duramayan kıratları da bu arabaya koşunca bıyıklarını işte böyle vızılatarak lacivert ceketinin yakasına böyle bir mendili takacak, boğazına da bunun tıpkısı bir kravat bağlayacaktı. Mustafa bütün bunları düşünmeyi bir an kesti, içeriye koştu. Anası içeride aynayı almış, gözlerine özenerek sürme çekiyordu. Telaşla anasının kuşağından tuttu. Ana diye yalvardı, benim güzel anam, hiç olmazsa bu adamı kaçırma. Bir görsen filintasını, fişekliklerini nasıl da ışılıyor. Bir görsen yakasındaki kırmızı mendili, bir görsen parmağındaki altın, kırmızı taşlı yüzüğü. Sağ elini yumruk yapıp gözlerini fal taşı gibi açarak, nah bunun kadar, bu adam öldüremez de Salman'ı kim öldürebilir? Anam ne isterse ver bu adama, istersen benim tabancamı da ver. Babamın bana aldığı altın saati de ver. Altın saati verince belki hiçbir şey istemez. Onu götürür de belki oğluna takar. Gözleri yaşardı. Varsın taksın. Ben yaşarsam. Telaşlandı. Nasıl olmuş da ağzından kaçırmıştı. Sözü hemen değiştirdi. Ben büyüyünce değil mi güzel adam? Böyle 100 tane saat, 10 tane fayton alırım. Yanan konağımızı da yaptırırım. Babamın atları gibi de atlar alırım. Ver saati ona güzel adam. Hiçbir şeyimiz kalmamışsa ver saatimi ona. Dışarıdan epeyce bir gürültü gelince Mustafa avluya koştu. Kalabalık çoğalmış, büyük avlu kapısının içinde tıkış tıkış olmuşlar, bağırışıyorlardı. Mustafa önce gözleri kapalı adama koştu. Baktı ki adam daha öyle gözleri kapalı duruyor. Sevinerek kalabalığa geldi, parmağını ağzına götürdü. Usuldan duyulur duyulmaz, susun dedi. Susun uyuyor, arabanın içinde uyuyor. Kalabalığın içinden birisi kısık sesle, kimmiş bu adam Mustafa? Mustafa kalabalığa daha da yanaştı, boynunu sündürdü. Çok akıllı, büyük bir adam. Parmağındaki yüzüğü, yüzüğünün kırmızı taşı, nah bu kadar. Yakasındaki mendil, vızılamış bıyıkları, yarım okka kösteği, boynuna bağladığı işte o şey. Bir de filintası, bir de filintası, bir de filintası, güneş gibi. Bir de mermileri, arabanın içi dopdolu. Ben ona babamın bana aldığı altın saati vereceğim. O da Salman'ı öldürecek. Söyleyin böyle bir adam Salman'ı öldüremez mi? Nuri çocuk öldürür diye bağırdı. Sus, uyanacak. Arkasından hemen bütün çocuklar fısıltıyla konuştular. Öldürür. Mustafa Salman'ı bu adam öldürür demekle bu kadar köylü kalabalığı karşısında kendisini ilk olarak ele vermişti. Bin pişman olmuştu ya, ok yaydan çıkmıştı. Telaşla. Belki de kim bilir, babamın arkadaşıdır. Çok zengin bir bey olduğu yüzünden de, parmağından da, mendilinden de belli. Salman'ı öldürmeyecek belki. Belki de bizi görmeye gelmiş. Arabanın önünde kocaman da bir sandık var. Sandık olsun dedi Nuri. Sandık olunca ne olurmuş dedi Aşık Ali. Onun Salman'ı öldürmeye geldiği besbelli. Bir yaşlı, Allah alem bu sandığın içinde bomba var diye arabaya doğru elini salladı. Adam tam tedbir gelmiş, bu sefer sağlam bu bey diyor ki, ya ben ya Salman. Bundan sonra kalabalığın arasında bir fiskos, bir fısıltı dolaştı ama Mustafa duymadı. Duyan çocukların da yüzleri pancar gibi kızardı. Çocuk bir şeyler sezinler gibi olup eve koştu. Anası sürmesini bitirmiş, kara kıvırcık saçlarından alın kısımlarını tarıyordu. Dışarıya çıktı, adamın gözleri daha kapalıydı. Atlar gittikçe huysuzlaşıyor, eşiniyor, ayaklarıyla pat pat yeri dövüyor, hızla kuyruklarını başlarını sallıyorlardı. Adam bir ara gözlerini açtı, kapattı. Mustafa da bağırarak eve koştu. Ana, ana, ana çabuk gel! Konuk gözlerini açtı, uyandı diye bağırdı. Avludaki kalabalıkla dalgalandı. O anda Zero da dışarıya fırladı.
Buyurun konuğumuz. Hoş gelip safalar getirmişsiniz. Burası İsmail Ağa'nın evi. Başımız üstünde yeriniz var.
Konuk az önce Zero gelmeden kapattığı gözlerini ağır ağır açtı. Zero'nun üstüne dikti. Gözleri hayranlıkla büyüdü.
Başınız var olsun.
Biraz doğruldu. Sağ ayağını faytonun basamağına koydu. Gözlerini Zero'dan alamıyordu. Duyulur duyulmaz,
ya Rabbi, böyle bir güzelliğini ne zaman, nerede, nasıl akıl ettin de yarattın? Hikmetinden sual olunmaz ya, onu da getirdin bu cehennemin içine, niçin attın?
Sözcükleri fısıltıyla dudaklarından dökülüyor. Onun tam yanına, arka tekerleğin önüne gelmiş durmuş çocuk ne dediğini anlıyordu. Adam önce sağ ayağını toprağa bastı, sol ayağını onun yanına getirdi, ardından da açılıp gerilmiş bacaklarının üstünde üç kere yaylandı. Arabacı kocaman sandığı kucaklamış, iki büklüm eve götürüyordu. Sonunda sandığın ağırlığına daha fazla dayanamayıp kapının önüne indirdi. Hasan Ağa koşarak geldi, bir ucundan tuttuğu sandığı arabacıyla birlikte içeriye taşıyabildiler. 34. ayrımın sonu. Sayfa 390.